Goygoding Podcast'a hoş geldiniz. İyi dinlemeler.
Kayıt başladı abi şimdi. Sorularımız çok güzel abi bugünkü sorularımız. Bugünkü sorularımız can yakıyor. İlk sorumuzdan başlayalım abi. Eski yazılımcı suçlu mudur? Gördüğünüz en kötü eski yazılımcı hataları nelerdir? Net ve temiz bir soru abi. Mustafa abi, seni dinliyoruz abi.
Yani eski yazılımcıyı suçlamak, yani adamı suçlayabilmeniz için bana göre adamın art niyetli olması lazım. Çünkü hepimiz eski yazılımcıyız aslında bir bakımdan. Yani bir yerde eski yazılımcıyız. Şu an çalıştığımız yerde de eski yazılımcı adayıyız. Sonuçta biz de eski yazılımcı olacağız. Bu adamın yaptığı şeyleri aynı tarih gibi adamın o anki çalıştığı dönemi şartlarını da değerlendirerek, ortamı değerlendirerek hani ele almak lazım. Yani eski yazılımcıyı suçlama biraz kolaya kaçma gibi bir
Olur.
şey sanırım. Şimdi ben mesela hani eskiden çalıştığım yerde Adana'dayken çalışırken o eski yapan adamlara çok fazla şey yapardım, laf söylerdim. Bir fonksiyon yazmış mesela. Üzerine şey yazmıştı. Developer, developed by bilmem ne. Kendi ismini yazmış. Her fonksiyonun başına yazmış. Yani bir PHP dosyası hazırlamış. İçerisinde 50 tane şey var. Anonim fonksiyon var. Hepsinin başına yazmış. Ha, fonksiyonlar çalışıyor mu? Çalışmıyor. Veya yaptığı iş hatalı mı değil mi? İşte hatalı vesaire. Ama şeyi artık egoist mi denir ona bilmiyorum. Doğru yapıp yapmadığını daha şey yapmadan, hani tespit etmeden üzerine kendi adını işte developed by diye yapıştırmış. O zamanların tabii biraz geleneklerinde mi vardı bilmiyorum. Index PHP dosyasını açıyordum. Başında kocaman comment içerisinde böyle index PHP diye dosyanın adını şey yapıyorlardı. Şekilli
Asçı
ASCII
olarak
table.
herhalde. Asçı
Tamam. Şimdi eski yazılımcının o dönemki çalıştığı işte şartlarda hani mesela içinde değerlendirmek lazım. Benim mesela çalıştığım yerde o WHM paneller yok mu? Panel filan.
eski aynen
Evet.
eskisi falan. Tamam.
Hani kiralık sunucu şimdi almışlar. Şimdi içerisindeki atıyorum PHP sürümü belli. MySQL sürümü belli. İşte adam demiş ki MySQL 5.7'yi ben desteklemiyorum. Cpanel.
Tamam.
5.6 destekliyorum. PHP 5.6'ya kadar destekliyorum. 7'yi desteklemiyorum. Adam bir şey biliyorsa bile yapamamış bak. Mesela 5.6 ile devam etmek zorunda kalmış. Ama hani şey dedim ya o dönemin şartlarıyla verilen imkanlarla
Tabii
değerlendirmek
tabii
lazım diye. Ama
değerlendirmek lazım.
mesela şu var. İşte eski yazılımcının işte en kötü yaptığı şeylerden bir tanesi. O biraz da ya vurdum duymazlık ya da tecrübesizlikten kaynaklanıyor sanırım. Mesela yazdığı bir anonim fonksiyon tek sefer mesela kullanıcı sayısı kadar SQL sorgusu yapıyor. N artı bir problemi
N-artı bir
yaşatıyor. Evet,
problem.
problemi
Tabii.
yaşıyor.
Common.
500 tane kullanıcı var. Adam 500 tane sorgu yaptırıyor mesela. İşte müşteri diyor ki ya ben bir Excel tuşuna basıyorum diyor. Tüm komple sistem çöküyor diyor. Yani. Çünkü niye adam Excel tuşuna bastığı zaman tüm kaynaklar şeye gidiyor. MySQL'e
MySQL
gidiyor.
sorgusuna aynen öyle.
Tüm sorgusuna gidiyor mesela. O adamın tecrübesizliği veya vurdumundurmazlığı işte ondan dolayı ortaya çıkan bir şey. Genel olarak değerlendirmeye çalıştığın zaman yazılım sonuçta bir süreç. Bir başlangıç noktası var ama bitiş noktası yok. Bunun içerisinde insanlar bir şeyler öğrenir, değiştirir. Fakat sonuçta ticari bir faaliyet olduğu için bu adamın da üzerinde bunu kontrol eden birileri varsa eğer işte proje yöneticisiydi, patronuydu, şuydu, buydu. Mutlaka bir takım zorlamalar veya işi ticari bir faaliyete çevirme şeklinde adamın kendi hani öğrenme ya da fantazilerin dışında para kazanılacak bir şeye çevirme hani niyetiyle yapılan değişiklikler varsa mutlaka adama etki etmiştir. O da bizim gözümüzde o hep üst sövülen hani eski yazılımcı konumuna gelmiştir. Yani
Evet.
o dönem içerisinde o adamı değerlendirmek lazım. Yani 10 sene önceki yazılan koda bakıp da ya bu adam ne yapmış demek çok da mantıklı bir şey değil.
Kesinlikle. Yani
Yani.
şey işte klasik bir mantık mesela. Giriyorsun bir projeye, diyorsun ki abi burası spagetti, ben buradan çıkamıyorum. Sonra şey yapman gerekiyor. Hani o bölgeleri araştırman gerekiyor. İşte oradaki yazılanı araştırman gerekiyor. Oradaki yapılan işleri anlaman gerekiyor falan. Belli bir süreç geçirmen gerekiyor. O süreçte zaten eski yazılımcıyı anlama şansını kazanıyorsun. Aynı zamanda kötüleme şansını, ki basit olan da budur. Kötülerse dersin ki ya bu ne yapmış böyle, kodu sıçmış batırmış, ortalığın amına koymuş dersin, geçersin. Ama hani bu şey değil, mesele değil. Şu mesela abi, hani o zaman ne yaşamış ki bu kodu yazmış?
Anladın mı? Tabii canım, biz mesela onu yazması için bir süre verilmiş mi verilmemiş mi bilmiyoruz. Belki de adama bir gece süre verildi.
Aynen öyle. Ya,
sabah halletmemiz lazım dedi belki adam. Oturdu akşam saat 8'den sabah 4'e 5'e kadar başında durdu, o şekilde halletti mesela. Ya onu da bilmiyoruz. Ama mesela az önce dedin ya hani burası spagetti mesela. O yazılımcılar çok bahane yani. Şimdi ben de aynı şekilde görüyorum. Ben onu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Onu alırım, servislere bölerim, onu alırım, onun için ayrı bir controller yazarım, bunu ayrı bir şeye çeviririm. Hepsini yaparım ama yapmıyorum. Çünkü onu yaptığım zaman dalgalanma etkisi yaratacak. Ve onu değiştirdiğim yerler başka yerleri de değiştirmeme sebep olacak. Ve eğer benim bu işim değilse...
O şekilde tüm projeyi revizeye gideceksin.
Benim işim değilse o benim normal eforumun dışında ekstra bir efor olarak bana şey olacak, binecek yani. Benim 3 saatim varsa bir işe zaman ayırmak için, ben o 3 saat içerisine onu da sıkıştırmak zorunda kalacağım. Ama bana biri derse ki biz bunu da yapalım 6 saat sürsün
derse, i̇şte girip
düzeltirsin. Girer. Yoksa ben baktığım zaman ya spagetti kod işte burayı böyle yapmış, onu düzeltirsin. Yani aslında düzeltmek de şeydesin yani, düzeltmek de zorundasın ama dediğim gibi işte bak yani bu bir yapılanma, bir ticari bir faaliyet, bir şirket var ortada. Maaş alan insanlar var. Sözde bir şekilde bir grup olmuşuz. İşte liderler var. Takımlara bölünmüşüz. Bir deadline denen bir şey var. Bunun içerisinde sen bu şekilde kararlar alıp işte yapamıyorsun.
Kendi kararını kendin veremiyorsun çoğu zaman. Ama
kendi üstüne yük alırsın.
Bahsettiğim işte eski yazılımcı şey değil. Takım sisteminde geçerli değil zaten. Eski yazılımcı dediğimiz şey, yazılımcının tek olduğu bir şirketten bahsediyorum ben zaten.
Ben de orada girecektim tabii. Yani mesela ben şu an işe girdiğimde, yani 10-11 ay oldu dediğim gibi az önce de, yazılımcıları varmış eskiden. Yani muhtemelen benden daha deneyimli bir yazılımcıydı. Ama girdiğimde ben bildiğimle bana bir site açtılar atıyorum. Dediler ki bunu yapabilir misin? Dedim yaparım. Ne kadar da? Bir haftada. Atıyorum bir kurumsal site. Öyle olunca yaparım dedim. Ama işin içine girdiğimde atıyorum, bir sunucuya girdiğimde atıyorum 150 tane site var içeride. Ve hepsini o adam yapmış ve o adamın koduna aşina olmak zorundayım. Hani ilk 2 aylık süreç mesela benim onu öğrenmemle geçti. Ve şimdi yanımda bir senior veya daha başka bir geliştirici veya yazılımcı olmadığı için yani deneyimsiz olarak kendi adıma konuşuyorum. Onun koduyla kendimi geliştirmeye başladım. Yani bu doğru mu acaba? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani ben de ilk girdiğim zaman işe, daha ikinci günü bana şimdi burada şey yaptılar, hemen bir proje verdiler. Ama tekil tabii verdiler. Sen yapacaksın deyip bu şekilde verdiler. Şimdi ben ne yaptım? Ben de bir hata yaptım. Sonuçta bende de bildiğimiz bir şeyler var. Hani o kadar yıl uğraşınca o ister istemez bir tecrübe olarak yapışıyor yani üzerine. Şimdi işe girdiğim zaman ben şey yaptım, inceledim diğer yazılımın işte kodlarını falan. Orada çok eleştirdiğim şeyler oldu ama şimdi bir işe yeni başlamışsınız, pek göze batmak istemiyorsun. O yüzden onların yaptığı şekilde yapmaya çalıştım. Onların devam ettiği şekilde devam etmeye çalıştım. Onların yazdığı gibi yazmaya. Şu an o onların yaşadığı sıkıntıların aynısını ben de yaşadım. Yanlışı yanlışla düzeltmeye çalıştım. O yüzden bir işe girdikleri zaman herkesin istediği şey, o yüzden sıfırdan başlamak. Mesela hiç eski kodla uğraşmayayım. Sıfırdan hani halledeyim.
Ya o ister istemez hani eski sitelerden yara vize geliyor ya bir şey geliyor, düzenlemek zorunda kalıyorsun ya. Hani ben o noktada hani ona alıştırmaya çalıştım kendimi. Ya onun mantıklı olup olmadığını aslında sormuştum sana da.
Ya işte yanlışı yanlış da düzeltmeye çalışıyorsun ama bir şekilde de iş ilerliyor. Evet. Yani bir denge kurduğun zaman sorun olacağını sanmıyorum. Yani eğer hem iş ilerliyorsa ama yanlış da bir şekilde yanlış da atıyorsan sıkıntı olmaz. Ama yanlış kısmı ağır basıyorsa zaten onun hatalarını çekersin, çalışmaz. Bir yerde tıkanırsın, bir yerde artık geliştiremezsin, farklı şeyler yapman gerekir. Ekstra bir şeyler yazman gerekir, taklatman gerekir. Yani aslında doğru bir şey değil. Fakat hani şey de var, sorumluluk üstleniyorsun. Tabii. Yani o, sen bunu yapabilmen için ya burayı böyle yapmamız lazım dediğin zaman yapabilir misin diye sana soracaklar. İşte orada sen o sorumluluğu üstlenecek misin, üstlenmeyecek misin?
Mesela tam olarak orada başlıyor zaten. Ya şimdi şöyle bir olay var. Deadline diye bir muhabbet var ya abi, klasiğimiz. Hani bir vakite bu işin yetişmesi lazım denilen çok basit bir tabir. Bu tabirin içine yazılımcıyı soktuğunuzda abi, yazılımcı bu tabire uyabilmek için kendine bir takvim çıkartması için bırakırsa, yazılımcı o takvimi çok kötü çıkartıyor. Neden? Çünkü kendi içinde bulunduğu için durumu bozuyor komple. Kaydırıyor. Bu deadline'ı yani bu deadline'ın mesela son işte son 3 gününe, son 5 gününe, son 7 gününe çok fazla efor bırakmak zorunda kalıyor. Kendi takvimini ayarlayamadığı için de bu deadline hep bozuk çıkıyor. Yani bozuk çıkıyordan kastım, güzel bir takvim oturtturamıyor kendini. Son günlere sıkıştırmak zorunda kalıyor bu şeyleri, işleri, yükleri. Bu yükleri son günlere sıkıştırdığı için de yazdığı kod yeni gelen kişi tarafından hoş karşılanmıyor. Yani ben çok mesela klasik bir tabirimiz var işte MVC programming. İşte yaptığımız işlerde çoğu zaman işte her şeyi bir yere gruplandırırız ve her şeyin kendine özgü, kendi yaptığı işleri yapması gerekir, başka işi yapmaması gerekir diye tabir ettiğimiz MVC olayımız var mesela. 3'e ayırırız: model, view, controller diye. Ama modelin içinde view işlemi yapıyorsan, controller'ın içinde view işlemi yapıyorsan, model işlemi yapıyorsan, view'un içinde de model işlemi yapıyorsan, controller işlemi yapıyorsan, bu komple senin hatan. Bunu hani bu onun hatası. Bunu hiç kimseye yıkamazsın. İşte 5 dakikası varmış da yapmış. Hayır abi, kesinlikle hayır. Çünkü onu düzgün bir şekilde yapabilir. Ya bu da hani savunulabilecek bir taraf değil. Teknolojiyi yanlış seçebilir yazılımcı. Yazılımcı kodu yanlış yazabilir, hatalı yazabilir. Bunların hiçbiri hata değil. Bunların hepsi insan. Bunların hepsinin unsuru insan. Çünkü insan o an hataya düşebilir, gaflete düşebilir abi. Der ki işte veri tabanı olarak atıyorum SQLite kullanalım der. Yazılım küçük, yazılımı küçümser. Ama sonra yazılıma bakarsın 3 milyon, 4 milyon kullanıcılara ulaşıyor, SQLite patlar mantıken. Çünkü RAM üzerine ağırlıklı bir yazılım şeyi, yani teknoloji. Ne olacak? SQLite'a kurduğun o 3-4 milyonluk sistemi silip yeniden MySQL'e çevirmek zorunda kalacaksın. Yani çoğu sistemde zor değil de bu, hani örnek amaçlı verdim zaten. Ama işte bu zaten işin kritik noktası bence, kanımca.
Şimdi bundaki sanırım en büyük sıkıntı sağlam bir mimari kurulmadan kod yazmaya başladığı zaman ortaya çıkıyor. Mesela işte biz Laravel kullanıyoruz ya. Hı hı. Onu kurduğumuz zaman mesela şeyi eleştirmiyoruz. Taylor Atwell'ı eleştirmiyoruz. Onu yazan adamı eleştirmiyoruz mesela. Her şey elimizin altında düzgün bir şekilde geliyor. Biz direkt framework'ü eleştirmeden kendi istediğimiz şeyi yapmaya başlıyoruz. Framework hiçbir şey demiyoruz. Ama bir projeyi devraldığımızda o projede o framework gibi bir mimari görmedin mi? Hani bir şey yapmaya çalışıyorsun, yapamıyorsun. Niye? O kısım yok. Ya da işte kısıtlı, yani belli bir mimariye uyulmamış. baştan yazman gerekiyor ya da komple değiştirmen gerekiyor falan filan. Öyle olduğu zaman tabii otomatikman şeye başlıyoruz, eleştirmeye başlıyoruz. E şimdi framework sıfırdan kurulduğu zaman düzgün bir mimariyle geliyor. O yüzden direkt bir şeyler yapmaya başlayabiliyorsun, değiştirmeye başlayabiliyorsun. Framework'ün kendisini de değiştirmeye başlayabiliyorsun. Ama eski uygulama karşına böyle belirsiz bir mimariyle, rastgele yazılmış kodlarla geldiği zaman sen onu şey yapamıyorsun, devam ettiremiyorsun. Daha sonra ne yapıyorsun? Çivi çakarmış gibi kod yazıyorsun. Ben ona çivi çakmak diyorum. Normalde kodun Lego gibi olması gerekirken çivi çakarmış gibi kod yazıyorsun. Ya patch yapıyorsun. Patch. Yamıyorsun her yere. Yani cam kırığını şeyle, yara bandıyla tutturmaya çalışıyorsun. Bu şekilde şey yapamıyorsun. Devam edemiyorsun. Ama o yazılım sana mesela düzgün bir mimariyle gelmiş olsaydı, her şey elinin altında olmuş olsaydı, atıyorum çok rahat şekilde, rahat bir şekilde işte veri tabanına sorgu atabilsen ya da işte şu şu şundaki bilmem neyle oluşmuş listeyi anında böyle bir yerden bir kontrolü çekebilsen, mesela o zaman şey yapmazsın. Eski yazılımcıya bu niye böyle yapmış falan demezsin mesela.
Aynen öyle.
Yani ama tabii o mimariyi kurması da zaman alan bir şey. Hani ben mesela uğraşıyorum, 10 gün oldu neredeyse. 10 gündür hala mimariyle uğraşıyorum mesela. Adam akıllı yazdığım bir şey yok. Ama geçen gün sende bir kod paylaştım. Filtreyle alakalı.
Tabii tabii, mantıklı
bir kod. Değil mi? Ha, ona zaman ayırdık ama ileride benden sonra elini alan adam diyecek ki oh be, iyi ki böyle yapmış diyecek belki.
Tabii tabii. Ya şöyle bir olay var zaten. Framework dediğimiz şey abi, community geliştiriyor. Yani 3 kişi, 2 kişi, 1 kişi geliştirmiyor. Sadece evet. O hani kurucular sadece fikirlerini sunuyorlar ve başlangıcını başlatıyorlar. O fikir tuttuğunda, zaten o fikir oturduğunda yerine, abi o başlangıçtan itibaren olan kişiler zaten elini ayağını çekiyorlar koddan. Direkt olarak işin içine sokuyorlar milleti. E tamam, bu da direkt olarak şey yapıyor. Yani 300 bin kişinin oluşturduğu bir iskelet yapıyla iki kişinin oluşturduğu bir iskelet yapı kesinlikle tutmaz.
Evet tabii. Yani
birbirini tutmayacağı için, hani o 300 bin kişinin oluşturduğu iskelet yapı her zaman çok daha sağlıklı, çok daha güzel olacak. Yani sen bugün atıyorum bir istek göndersen herhangi bir iskelet yapı için, biz sadece bunu Laravel için konuşmamıza gerek yok. Hani herhangi bir iskelet yapı için sen bugün bir geliştirme isteği göndersen, bunu oylamaya sunuyorlar. Bunu altında tartışıyorlar. Yani belki de binlerce kişi. Ve o tartışmaların sonucunda, yani son makam okey derse o işi yapmaya başlıyorlar. Ya da senin yaptığın o işi almaya karar veriyorlar yani. Hani bu, çünkü senin yaptığın şey o içerideki iskeleti bozabilir mi? Onu düşünüyorlar. Sonuçta biz, sen tek başına düşündün bunu.
Biz ne yapıyoruz? Test etmeden canlıya. Ya
işte ya, olay tamamıyla orada.
Yani, test etmeden canlıya çıkıyoruz.
Ya şimdi eski yazılımcı üf abi çok hatalı yazmış diyorsa biri, o eski yazılımcıyı hiç hani şey yapmıyor böyle, karşısına alıp konuşuyormuş gibi konuşmadığı için söylüyordur bunu.
Ha, bak mesela şeyi affetmem. Bak mimari problemler olabilir. Ben onu işte dedim az önce anlattım. Zaman yoktur, sıkıştırılmıştır, tecrübesi yetmiyordur. Onlarda bir sıkıntı yok ama programlama dilinin hani temelleri konusunda hata yapmışsa, bak mesela onu affetmem. Ha, ne mesela bahsettin? İşte eski kodlarda gördüğüm şey. Mesela bir değişken tanımlamadan, atıyorum değişkeni bir for içerisinde ya da if else içerisinde tanımlıyor. Daha sonra onu aşağıda kullanmaya çalışıyor. O şart oluşmadığında, o değişken de oluşmadığı için,
tabii for işte, if oluşmadığı için değişken
böyle bir değişken böyle bir değişken yok şeklinde. Bak bu hatalar affedilmemesi gereken hatalar işte.
Tabii
işte,
tabii.
Null hatası. Objeyi ekrana basamazsın. İşte böyle bir değişken yok, tanımlanmamış. Ne bileyim. Bu tür hatalar, bak o şey yani, bu hani kötü. Gerçek anlamda kötü.
Kesinlikle.
Ha, ama mimari problemler, o biraz da şeye de giriyor çünkü. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Kafasına da giriyor. O yüzden onu bir şekilde esnetebiliyorsun. İşte yumuşak davranabiliyorsun. Ya şöyle olmuştur, böyle olmuştur. O şartlar altında mesela... Tabii. Belki başka bir şey konuşulmuştur. İleride şöyle yapılacaktı, yarım kaldı, bilmiyoruz. O yüzden böyle başladılar. Yani.
Ben de onu diyecektim. Tamam. O zamanki gereksinimler farklı olabilir yani. O konuda bir şey demek biraz daha soyut olur yani.
Sesin kesildi ama.
Alo.
Soyut dedin en son.
Ha, soyut olur yani. O konu hakkında ha, biraz daha yorum yap.
Bu havada kalır ya. Bu boşa yorum yapmak gibi bir şey olur o.
Ama kullandığı programlama diliyle ilgili yaptığı böyle hani yapısal hatalar, onlar affedilecek şeyler değiller yani. Öğrenecek baba. Yani onu oturup öğrenecek. Şimdi ben forumlarda da mesela bir şeyler göstermeye çalışıyorum, insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi mesela biz PHP'de birçok programlama dilinde, işte C tabanlı dillerde falan işte pointer var. Objenin içerisindeki bir özelliğe ulaşmanı sağlıyor. Bir de iki eşittir, büyüktür şeklinde array içerisinde hani key value eşitlemesini sağlayan bir operatör şeyi var. İşleç var mesela. Adam ikisinin arasındaki farkı soruyor. Ne yapıyor? Laravel'le e-ticaret geliştiriyorum. Şurada takıldım. Nerede takıldın? Bu ikisinin arasındaki fark ne? Yani şimdi sen Fransızca bilmiyorsun. Fransızca kompozisyon yazmaya çalışıyorsun.
Sadece Fransızca bilmiyorsun değil ki. Ha. Senin dilin yok. Sen Fransız biriyle anlaşmaya çalışıyorsun.
Şimdi bunlar şeyler değil. Affedilecek şeyler değil. Önce dili öğrenecek. Mesela dizi işlemleri. Ya her programlama dilinin kalbi. Yani en eski programlama dillerinden bile gelen bir şey. Yani bunu öğreneceksin yani. Dizilerin nasıl çalıştığını öğreneceksin. İç içe iki diziyi geçiremiyorsan, işte multidimensional bir diziyi oluşturamıyorsan, bu senin bir eksiğin, tamamlaman gereken bir eksik. Anlatabiliyor muyum? Tabii mimaride sıkıntın olabilir. İşte bir pattern kullanman gereken yerde direkt yazmışsındır, bilmiyorsundur. Bu önemli bir şey değil bu. Yani. Ama o bahsettiğim şeyler ciddi sıkıntılar, ciddi problemler ve bunu yaşıyoruz. Burada da şöyle bir şey ben fark ettim. Gerçi eskiden hani bayağı 4-5 sene öncesinden, belki 5-6 sene öncesinden şey yaptığım bir şey. İşte framework bazı şeyleri insanlara bilmeden yaptırabiliyor.
İstemeden yanlış yapabiliyorsun bazı şeylerde. O mu?
Yok, şey, adam bilmiyor nasıl çalıştığını ama framework onun için bir basit bir commit vermiş, bir sınıf oluşturmuş.
Onunla çalıştırıp
adam iki satır kodla yazıp bitiriyor yani işi ya. Bilmiyor ne yaptığını. Sonra temelle ilgili bir sıkıntı çıktığı zaman gelip böyle saçma sapan sorular soruyor. Yani şimdi adam yazdığına bakıyorum. Laravel'le e-ticaret geliştiriyorum. Şunu bunu yapıyorum. Sorduğu soruya bakıyorum. Adam sanki PHP öğreniyor. SQL öğreniyor, ne bileyim. JavaScript öğreniyor. Şimdi nasıl anlatsan o da bir ayrı bir dert yani.
Ya zaten olay şurada patlak veriyor. Şimdi klasik, bunu 3 bölümdür belki de 4 bölümdür söylüyorum ama Dunning-Kruger diye bir efekt var abi. Bir yazılım, yani yazılımcı olmaya karar vermiş bir insan ilk 6 ay öğrendikleriyle bittiğini sanıyor o yazılımın. Hı. Ve diyor ki ben her şeyi yapabiliyorum. Uçabiliyorum, kaçabiliyorum. Her şeyi yapar. Yani her şey benim elimin altında. Ben ulaşıp bunları yapabiliyorum ve her şeyi biliyorum diyor. %90'lık eğriye ulaşıyor. Ondan 2 ay sonra daha fazla şeyler öğrenmeye başladığı an itibarinde direkt diyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum.
Evet.
Niye? Çünkü o düşüşe başladı. Yani şimdi o arkadaş diyor ya Laravel ticaret sitesi yapıyorum. O arkadaş evet yapıyor bu siteyi ama yaptığı sitenin hiçbir işe yaramayacağını 2 ay sonra öğrenecek. Neden? Çünkü yaptığı şeylerin hepsinin yanlış ya da kopyalama olduğunu ve bu kopyalamanın ya da yapılan yanlışın düzeltilemez olduğunu bu şekilde görecek yani ilerleyen zamanda. Ya sadece şu an bilgi eksikliği, birikim eksikliği var. Ama onları kavradığı zaman diyecek ki hani ben e-ticaret sitesi yazamam. Yazabilmem için de gerekli şeyleri öğrenmem lazım.
İşte bak burada şu devreye giriyor. Şimdi yazılımın iki boyutu var. Birisi application logic, diğeri business logic. Aynen. Şimdi bu adam business logic'ten bir haber. business logic'ten kastettim ne biliyor musun? Yani son kullanıcı olarak sadece bilgisayar. Şimdi bir atıyorum bir şeye giriyorsun, hepsiburada.com'a giriyorsun. Tabii. Solda iç içe kategoriler var. İç içe kategorilerden seçiyorsun. İşte atıyorum bilgisayar kategorisini seçince bilgisayar kategorisindeki tüm ürünler geliyor. Onun altına girip işte notebook seçince sadece notebook, bilgisayar ve notebook kategorisindeki ürünler geliyor. Hı hı. Notebook'un altına girip oyuncu notebooklar dediğin zaman daha da daralıyor. Sonra giriyorsun. Sonra girdiğin zaman hani belki notebook'ta yok ama işte diğer ürünlerde olur. İşte sana seçim yaptırıyor. Hangi versiyonunu istiyorsun diyor. Şunu istiyorum diyor. İşte 32 GB olsun diyor. Mavi olsun diyor. Seçiyor değil mi? Tabii. Oradan işte atıyorum işte large, x large, medium falan kıyafette onlar geliyor seçiyor. Bak orada diyor ki işte tişört mesela bu tişört diyor kırmızı large diyor yok diyor stokta bitti. Ama diyor medium'u var diyor. Fakat diyor x large'ın da diyor kırmızısı var. X large'ın kırmızısı diyor %10 şey indirimli diyor. Bak bu business bu business logic. Adamın elinde bak adamın elinde çeşit çeşit ürün var ve bunların hepsini teker teker stok tutması gerekiyor. Ve bunları tek tek satıldığını bilmesi lazım. Elinde kaç tane large kalmış, aynen, kaç tane kırmızı kalmış, kaç tane kırmızı medium kalmış. Bunları bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi adam bu business logic'e sadece son kullanıcı kadar hakim. Bizim yani girip hepsiburada.com'da alışveriş yapıyoruz ya. O kadar bir bilgiye sahip. Fakat bunu application logic'e aktarmaya çalıştığı zaman işte orada yapamadığını anlıyor. Ben diyor bunları nasıl tutacağım? Nasıl böleceğim? Aynen. Ondan sonra
large'ın bittiğini nasıl anlayacağım?
Ondan sonra ilk başta klasik hatalar yapmaya başlıyor. Mesela nasıl işte en çok mesela çevirili çok dilli sistemlerde şey yaparlar ya işte title alt tire tr title alt tire n diye dillere öyle tek bir satıra mesela o şekilde yazıyorlar ya. Ondan sonra işte dileklemeye çalıştığı zaman tüm tablolara aynı dilim bir de işte yenilmesi gerekiyor. Bazı bilgileri çekerken işte bunun Türkçesini nasıl çekeceğim, İngilizcesini nasıl çekeceğim diye sorunlar çıkıyor vesaire. Bu sefer o tür bariz hatalar yapıyor. Burada bilmediği şey şu, yani henüz kavramadığı şey şu. Bu sadece sana özgü bir sorun değil. Bunu herkes yaşıyor. Tabii. Bu sıkıntıyı herkes yaşıyor ve bu sıkıntının nasıl çözüleceğine dair binlerce, yüz binlerce, milyonlarca fikir daralıyor, tutula, hani bu daha iyi, bu daha iyi diye bunun sayısı bir elin parmakları kadar düşüyor. İşte burada o best practice dedikleri olay çıkıyor. Best practice olay çıkıyor. Bu adam şu an ondan bak bir haber olduğu için tamam mı? Bir de framework'ü de chat diye işte Composer, Create, Project, Laravel, Laravel, Prefer, This, bitti. Yazdı full, evinin altına çekti, kurdu. Dedi mi işte orada zaten baştan yanlış yaparak patlıyor, saçma sapan sorular soruyor ve o bizim dediğimiz o eski yazılımcı yok mu? O oluyor. Sonra da işi bitirmeden başka firmaya gidiyor. Sonra sen orada işe giriyorsun. Hadi Mustafa, hadi Kuter, işte hadi Faruk bunu şey yapalım. Ne yapacağız? İşte buna kargo modülü ekleyeceğiz. Hadi.
Abi, düzgün yazılım çalışmıyor ki kargo modülü ekleyelim.
Daha önce nasıl kargo vardı? İşte arkadaş kargoyu ürün olarak eklemiş. Sepete otomatikman bir de kargo ürünü hatırlıyor. Aferin.
Abi çok iyi örnek abi.
Bu kargo firması nasıl seçilecek? Kargonun altına alt ürün seçin Aras kargo. Kargo.
Bu anlattıklarından birkaçını ben yaptım. Yani hepiniz yapmışsınızdır muhtemelen zamanında da.
Herkes yapıyor bunu.
Bir ufak yani.
Yok. Bak bunu öğrenmeden herkes yapıyor zaten.
Bunu öğrenmeden yazılım yapmaya çalışan herkes yapıyor.
Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Türkiye'de yazılım sektörü bu mentörlük tarzında işte podcast, mentörlük tarzında hani son 5 senede gelişen şeyler bunlar. Eskiden hani insanların ağzına bakıyordu herkes bir şeyler öğrenebilsem diye. Ben GV Basic ile başladım kod yazmaya. 1989'da yazdım ben ilk kodumu. 1989'da. Sonra işte QBasic disketi bulduk bir yerden. İşte QBasic ile bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İngilizce yok. İngilizce sözlüğü açmışım da. Daha yaşım küçük. 11-12 yaşında çocuğum yani. Hafta sonları. Mersin'de 2 tane bilgisayar kursu var o zaman. Başka bilgisayar da yok. Kursu bırak. Bilgisayar da yok yani. Sadece 2 tane bilgisayar kursu var. İşte büyük şirketlerde bir tane ya da iki tane bilgisayar koyuyorlar. İşte hatırlıyorum o dönem Mersin'de Kurtuluş Bilgi İşlem diye bir tane firma vardı. Mersin'deki tek yazılım firması. Bir muhasebe programı yazmışlardı. Herkes onu kullanıyordu. Bu şeyden önce yani logo tarzı paket program daha yokken
ortada
yani.
Ortada yok yani. Aynen öyle.
Aynı o şekilde. Paket şimdi, program yok ortada. Şimdi ben QBasic'le bir şeyler yaza yaza hani yazdığım şeyin yarısını bilmiyorum. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama çalıştığı için istediğimi gördüğü için yazıyorum mesela. Yani o şekilde. Şimdi üniversiteden çocuklar geliyor. Mersin Üniversitesi'nde işte bilgisayar bölümü şey olmuş, açılmış. Adamlar benden 7-8 yaş büyükler. Arkama geçip bana bakıyorlar. İşte sorular soruyorlar. Onu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun falan. Yani şey yok. Sorabileceğin kimse yok. Destek alabileceğin kimse yok. Sana öğretecek biri yok. Amerika'da iş öyle değil çünkü yapan adamla konuşuyorsun. Ya işte C'nin bu compiler'ında şöyle bir şey olur mu? Direkt C'nin compiler'ını kim yazmış? O adama ulaşıyorsun.
Aynen öyle.
Onu yapıyorsun. İşte bizde o mentorluk bu best practice'i oluşturacak. Ne bileyim işte adamlara application logic'i, business logic'i anlatacak. İşte tasarım desenlerini, yazılım mimarisini.
Kültürü yok işte kısaca.
Ha. İşte solid inversion of control bilmem ne. O tür şeyleri aktaracak bir yapı daha 4-5 senedir ortaya çıktı. Ya 4-5 senedir var.
Ya doğru düzgün bence yok.
Ha, yani. O yüzden bak o yüzden hepimiz bu hataları yönlendirecek kimse yok. Sana doğru yolu gösterecek kimse yok ortalıkta. Ben ilk web sitemi yaptığımda bir izci firmasına yaptım. İzci kıyafetleri satan bir yer yaptım. Yıl 2000. Yani yaptığım sitenin altında şey yazıyor. İşte bu site en iyi. İşte Internet Explorer 5.5 1024'de 768 çözünürlükte şey yapılır. İzlenir. İzlenir diye not düşmüşüm. İnternet Explorer'ın bir tane meşhur gif'i vardı. E harfi dönüyor. Onu koymuşum gif'i. Tıklanca Microsoft Common Explorer sayfasına gidiyor.
Ya millet şeyle girmesin diye sanıyorum. Neydi o?
Netscape Navigator aynen. Var.
Navigator'la girmesin diye.
Mozilla öncesinde zaten bir tek o var yani. Ya Explorer'la girecek.
Mozilla'nın dedesi zaten Netscape.
Yani. Netscape Navigator'la girecek. Bir de şey var. Text tarayıcılar falan vardı ama bizim ülkede fazla biz direkt geçtik internetten.
Aynen öyle. Biz hiç görmedik text tarayıcı neredeyse.
Yani şey, Kutere dedim yani. Onu hepimiz bu yoldan geçtik. Hepimiz yaptı. Yani tabii. Bu işin yolu o çünkü.
Kesinlikle.
Yanlışı yapa yapa doğruyu buluyorsun abi bir şekilde.
Tabii deneme yanılma en eski bilgi ulaşma yöntemlerinden bir tanesi. Tüme varım. Tümden gelirim. Deneme yanılma.
Ama işte deneme yanılma en zorlularından biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani.
Külfetli.
Tabii.
Külfetli. Tabii. Bazen çünkü getirisi götürüsünden az oluyor. O yüzden pişman oluyorsun yani. Ha, herkes bu aşamalardan geçiyor, şey yapıyor. Bir mentorluk yok. Yeni yani ortaya çıkmam başlamış bir şey. 5 sene, 6 sene ben yeni diyorum ona çünkü. 20 sene önce Amerika'da olan şey çünkü.
Aynen. Peki abi, ikinci soruya geçelim mi?
Geçelim.
Kimsenin kafasında soru işareti kalmadığını düşünüyorum.
Ya çok şey bir konu, işte dedim ya, tarih bilgisi gibi. Sen şimdi gidip Kurtuluş Savaşı'nı günümüz şartlarıyla değerlendiremezsin. Tabii, WhatsApp yok muydu? Mesaj açsaydı falan. Kulübedeki askere.
Tabii abi, yani. Niye şey uğraşıyorsun ki telegrafla? WhatsApp var yani.
Yani öyle niye saçma diyorsun? Sapan bir örnek oldu mu?
O yok, doğru örnek bence.
Mantıklı bir örnek abi ya.
Çok hani, mantıklı bir örnek.
Ya o kadar değil hani tarih içinde bulunduğu hani işte anlatırlar ya o dönem kılıçtan geçirmişler. Kardeşim millet sokakta kılıç kalkanla geziyor. Tabii ki kılıçtan geçirecek. Başka neyden geçirecek? Yani insanların kılıç kalkanla dolaştığı bir dönemde insanlar tabii ki ölecek. Çocuklar tabii ki annesiz babasız kalacak. Onu o dönemin şartlarıyla değerlendirmek.
Kesinlikle abi, kesinlikle.
Bak ben bunu her zaman söylüyorum bak. 1940'larda Amerika'da siyahlar beyazların gittiği otobüse giremiyorlardı, binemiyorlardı. Binseler bile ayakta duruyorlardı, oturamıyorlardı. O şeyler vardı, fıskiye sular vardı. Ondan mesela sadece beyazlar içiyordu falan, resimleri var. Tamam mı? Ama ondan 200 sene önce ya Osmanlı'da siyah vali varmış. Adam devşirme. Anlatabiliyor muyum? Ama vali yapmışlar herifi. Ya da askeri bir rütbesi var. Üst düzey bir rütbesi var. Ne bileyim sarayda çalışmış, yapmış. Dönemin şartlarına göre değerlendirmiş. Bizde niye o adam 200 sene öncesinde işte kölelik yoktu bizde de bu adam böyle geldi de ondan 200 sene sonra hala Amerika'da niye kölelik vardı?
Mesela. O olduğu nokta, olduğu zaman işte yaşadığı şeyler bunlar önemli.
Tabii yani. Şey diyemezsin yani bak sende işte kölelik vardı yoktu diyemiyor. Onu dönemin şartlarına göre şey yapma.
Kesinlikle abi. Şimdi abi ikinci sorumuz çok daha spesifik böyle zorlayıcı bir soru.
Bir hezmeriyle hallederiz.
Aynen. Hezmeriyle ruh ile içinden geçeriz abi.
Geçerse,
Şimdi abi kompozit parantez içinde güçlü dil var mıdır? Varsa nedir? Net. Soru bak çok güzel.
Şimdi bir dil yazılımcıyı ne kadar özgür bırakıyorsa o kadar güçlü.
Ne kadar? Bunda Kuter'i önce alalım mı abi bak? Senden önce bir Kuter'i
olur,
alalım.
Olur. Tabii fark etmez bunun için.
Çünkü o biraz daha bilgisiz ya senden duyup seni doğrulamasın sonra.
Kopya çekmesin.
Konuyu şu an çok ayrıyım yani.
Ya Kuter sence güçlü dil diye bir şey var mı? Bak çok net bir soru. Bir şey bilmene gerek yok. Yorum yapman yeterli.
Yani güçlü dilden kasıt şuysa yani, bir dilde bir dilin sana sağladığı içerik yani senin yazabileceğin sınırı olmadığı sürece güçlü dildir olarak düşünüyorum. Yani genelleme yapmak gerekir.
Doğru.
Ya o limit meselesi biraz da o sanırım.
Ya güçlü dil zaten yapabildiklerinin sınırı olmayacağı yakın, tamam mı? Ve ayrıca yapabildiklerinin hiçbirinin kusurunun olmaması gibi düşünebilirsin güçlü dili. Kompozit mantığı da zaten oradan geliyor. Hatta elektroniğe dayanan bir şey var, felsefesi var onun da. Onu da başka bir bölüm açarım ben.
Ben onu sizden dinleyeceğim zaten şu anda da.
Yani peki sence var mı?
Genel bapta bakınca olması imkansız gibi geliyor. Ama hani sonuçta teknoloji gelişiyor. Geliştikçe de insana var gibi gelebilir sürekli. Hani yeni diller yapıldıkça, var oldukça.
Diyorsun. Yani bir örnek vermek istemiyor. Yani veremiyorsun çünkü.
Ya veremem. Çünkü hani o konuda inanılmaz bir bilgim yok.
Anladım. Peki spekülatif yaklaşıp bir yorum sunabilir misin? Yani sence işte atıyorum Python mesela atıyorum 3 sene sonra Python kompozit bir dil olabilir ya da işte Python bence yeterince kompozit gibi ya da hiçbir zaman kompozit bir dil olmaz gibi mesela.
Ya dediğim gibi hani hiçbir zaman aslında kompozit bir dil olmaz sadece olduğuna inanırız gibi geliyor bana şu anda hani. O çok tartışılacak bir konu bu Burak ya. Çok beter bir konu yani bu. Bunu Mustafa abini düşünüyor bu konuda ama.
Mustafa abi dinleriz şimdi ya.
Yani var olamaz gibi geliyor bana. Hani var sanrısı olur sadece insanda.
Evet Mustafa abi. Sendeyiz.
Ya bütün dilleri aynı kefeye koyup güçlü zayıf diye hani şey yapmak pek adil olmaz diye düşünüyorum. Çünkü diller hani belli bir eksikliği kapatmak için ortaya çıkmış. Yoksa şu an hepimiz sadece C kullanıyor olurduk mesela. Ya da C'nin öncesinde B'yi kullanıyorduk. Ya da B'nin öncesinde A'yı kullanıyorduk. Anlatabiliyor muyum? Değil mi? Şimdi bir sorun çıkmış ki ortaya. Arz talep oluşmuş ki yeni bir dil ortaya çıkmış. Hani güçlü dil yapıp ne yapamayacağıyla güçlülüğünü hani şey yapmak, söylemek doğru olmaz herhalde. Adil de olmaz. Çünkü bir Python'ın yaptığı, bir C'nin yaptığı, bir C#'ın yaptığı, bir PHP'nin yaptığı şeyler birbirinden aslında farklı şeyler. Zaten birçok şeyi mesela C'de direkt yapamıyorsunuz. Ama yapan şeyi yazıyorsunuz. Yazdığınız şeyle yapmaya çalışıyorsunuz mesela. Çünkü direkt C'de yapmazsın mesela daha zor oluyor. Onu yapan başka bir şey.
Şeyi bir dil.
Güçlü kıyaslaması. Ben şeyi kıyaslamayı şöyle yaparım herhalde, güçlü mü değil mi? Sıkılık, katılık, ben ona bakarım. Bir tamam. Din ne kadar katıysa benim gözümde o kadar güçlü, ne kadar esnekse o kadar zayıftır. Mesela katılık derken bahsettim, o strict yapı yok mu? Tabii mesela çok basit, direkt mesela en temeli bir değişken tanımlarken eğer kullanıcı değişken tipini tanımlamaya zorunlu hale getirmişse dil, yani zorluyorsa, o benim gözümde zaten o güçlü dil şeyinin birinci aşamasını geçmiş demektir.
Ya peki bunu örnekte belirtmenin sebebi şey olabilir mi? Hani PHP'nin mesela yakın dönemde artık kendini güçlendirdiğini varsayıp artık hani strict yapıya geçmemiz lazım deyip işte çıktılara mesela ne çıktısı olacağını belirtin, fonksiyonlara çıktılarını artık değişkenleri.
Şimdi
gelen güncellemedi mesela.
Şimdi şöyle bir şey var. PHP dediğin zaman işin içerisinde bir de web server gibi. Yorumlanıyor bu. Değil mi? Bir buffer çıkıyor ortaya. Tarayıcıya gönderiyor. Değil mi? Hani bir request denen bir şey var mesela. Daha dilden bak, dilin dışında direkt çalışabilmesi için amacına, yani ilk çıkış amacına hizmet edebilmesi için araya bir sürü araç giriyor.
Tabii.
Şeyler giriyor. Ama mesela şimdi Go'yu yazdılar. Golang mesela. Direkt chat diye HTTP server'ı gömüyorsun. Import ediyorsun. Direkt chat diye gömüyorsun mesela. Başka bir şeye ihtiyacın yok. Bir Apache'ye, Nginx bilmem ne şuna buna ihtiyacın yok.
Peki sence direkt yapabiliyorsun. Go kompozit mi şu an?
Go şu an kompozit diye düşünüyorum. Çünkü özellikleri minimal ama yapabileceğin şey çok fazla ve sıkı bir dil, strict bir dil. Yani değişken tanımlarken işte yani kafana göre bir değişken tanımlayıp bu hem A değerini alabilir, 8 değerini alabilir diyemiyorsun. Ha, int 16, int 32 diye tanımlayabiliyorsun mesela. Ve yapman gerekiyor yani. İntecim mecbur bakıyor seni.
Tanımlarken bile byte'ını
tabii. Bak bu ileride yaşayacağın hataları almanı engelliyor en başta. Zaten amaç o. Milletin işini zorlaştırmak değil. İleride yaşayacaksın. Biz niye? İşte PHP'de mesela ileriki sürümlerde 7.2'den sonra mı 3'ten sonra mı mesela işte non-numeric hataları vermeye başlıyor. Niye? Adam string 2 ile integer 1'i toplamaya çalışıyor içeride.
Aynen öyle.
Bunun sebebi ne? Daha önce bir strict yapı kullanmadığı için o bir şekilde 2 string olarak gelmiş. Int gelmesi gerekiyor. Ama en başta o değişken int olarak tanımlasaydı zaten uygulama daha o aşamaya girmeden o baba sen ne yapıyorsun? Buraya int vereceksin. Sen gitmişsin tırnak içinde patates getirmişsin bana.
Aynen öyle.
Patates yazıyorsun.
Geri toplamamı istiyorsun.
Ya adamın yaşı yerine patates yazdır.
Aynen öyle.
Ha işte bu yani eğer güçlüden şeyimiz buysa hani yani güçlü diye bir şeyden bahsedeceksek dilin bu tür yapısal özelliklerine hani bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama onun dışında dilin yapıp yapamayacağı şimdi dilleri ayrı kulvarda değerlendir. Yani şimdi oturup sen bir PHP'yi karıştırmak bana elma ile armutu hani karşılaştırmak elma ile armutu karşılaştırmak mı gelir? C mi güçlü, PHP mi güçlü? Ama ikisinin amacı farklı şeyler.
Ne tabii.
PHP ile Linux kernel'i yazamazsın.
Ama bu onu yazıyorsun.
Ha, ama bu onu güçsüz bir dil yapmaz.
Kullanım amacı farklı çünkü.
Tabii canım. Bisikletle atıyorum. Saatte 100 kilometre yapamıyorum. Yani. Bisiklet ama güçsüz demek değil ki bu.
Trafikte de tıkır tıkır aralardan akabiliyor.
Aynı şekilde dağ tepeye çıkıyorsun. Değil mi? Hoplatıyorsun. Hadi o yani, arabayı yerden hadi arabayı yerden 3 metre yükselt de kıçını böyle bir 360 derece çevir hadi. Değil mi? Yani ama işte eğer bir kıyaslama yapılacaksa, bir değerlendirme yapılacaksa hani dilin o tür kullanıcıyı neye zorlayıp zorlamadığına bakmak lazım. Bizim PHP'den 4 dönemde çok böyle nasıl bir dildi? Böyle avare, serkeş, serseri, şarapçı, bildiğin şarapçıydı yani anlatabiliyor muyum?
Evet, ne verdin? Değişken mi? Tamam mı?
Tabii.
Patates artı bir. Tamam iki.
Böyle bir elinde kese kağıdın içinde şarap. Diğer elinde klavye. Herkes PHP yazıyor. Tamam mı?
Gerçekten yoruluyordu tam tabii. Olarak.
Aynen bittikten sonra da böyle şey turist Ömer selamı veriyordun. Hadi ben giderim. Tamam mı? Şimdi dil öyle olduğu zaman hata yapanı da çok. Her yerden patlıyor. Null hatası alıyorsun. Non-numeric hatası alıyorsun. Ekrana obje basmaya çalışıyor. Bilmem ne yapıyor falan filan. Ama diğer işte dillerde, katı dillerde bunu hatayı alma diye daha en baştan zaten değişken tanımladığın yerde bir kural değişkenin alabileceği değerleri tiple bir sınırlıyorsun. Ve şu an aldığımız hataların ben inanıyorum ki %50'sini de kolay alıyor. %50'si gidiyor yani hataların.
%50'si ha. Şu anda aslında görmüyoruz bile aldığımız hata.
İkincisi şey, strictness dediğim olay ilk şeydi, bölümüydü. Mesela ikincisi ise o tasarım desenleri çok önemli diyoruz ya. Şimdi bazı yazılı diller tamamen onun üzerine kurulu. Tamam, sen ilk girdiğin zaman bir Hello World yazarken onu fark etmiyorsun.
İşte mesela .NET Core diyebiliriz ona da
galiba. Onu fark etmiyorsun. Ama bak PHP'de nasıldı? Hiçbir halt import etmeden direkt ekranında sprintf, printf, echo ekrana basabiliyordun. Ama bir site öyle bir şey yapabiliyor musun? Yok, STDO kütüphanesini şey yapıyorsun, import ediyorsun. Kullanacağın yöntem onun içerisinde. Import etmeden o yöntemi çağıramıyorsun değil mi? Bak daha en başta dependency olayı dilin özüne işlenmiş.
Aynen, dependency gerekiyor.
Bağımlılık, yani bir bağımlılık, bir import, bir kütüphane şeklinde ayırma işlenmiş. PHP'de de var ama hepsi ulu orta. Sen yazıyorsun.
Fonksiyon duruyor zaten.
Tabii bir array işlemi yapacaksın. Bütün fonksiyonlar anonim.
Elinde hepsi.
Bütün fonksiyonlar anonim. Chat diye basıp geçiyorsun. Yani nereye bağlı? Tamam, belki PHP'nin kaynağında bir namespace içerisinde, bir grup içerisinde array diye zent falan bir şekilde ayrılmıştır o. Ama onu sadece PHP'yi geliştirirken
PHP işte şeyi yüklerken çoktan yükleniyor. Zaten bu soru normalde hileli bir soru abi.
Yani dilin burada işte PHP o kısımda belki şey oluyor, güçsüz kalıyor diğer dillere göre şey yaptığınız zaman. Ama dediğim gibi bu şekilde bakarsan güçlü güçsüz diye bir ayrım yapabilirsin. Ama yaptığı işe bakmak veya ne kadar kod yazıp yazmadığına bakmak, ne kadar zaman harcayıp harcayamadığına bakmak, bunlar şeyler değil. Ona bakarsan en güçlü yol elirsin, elini alırsın şeyi, top liniyi, işlemcinin bacaklarına değdirirsin baba, 1-1-0 tık tık tamam. Tamam mı? Daha ötesi yok yani bunun. Al sana en güçlü değil.
Aynen yani. Öyle.
Direkt bak, arada hiçbir vekil, hiçbir ara middleware, şu hiçbir şey yok. Arada hiçbir şey yok. Direkt
işlemciyle
baş başasın. Tamam mı? Açmışsınız böyle şarabı, mumlar falan yakmışsınız. Tamam mı? Direkt şey yapıyorsun bak. Emret Sultanım gibisinden böyle. Tamam mı? Direkt direktifler veriyorsun. Ve şey yaptığın, verdiğin her direktif bildiğin kanun.
Tabii.
Direkt kanun. Bir, tamam. Bir mi sıfır mı? If, as, yok hiçbir şey. Bir. Yani bastım bir. Bir. Mesela. Ha, onun daha altına inemezsin. Öyle düşünmemek lazım. Bu şekilde bakmak lazım olaya. Ya PHP, bak, gelişen diller güçlü mesela. Öyle bir şey de var. O da bir güç göstergesi. Mesela Go, atıyorum Go'da şu yok diyorsun ya. Bir hafta sonra Google onu çat diye ekler.
Getiriyor. Aynen öyle. Implemente ediyor.
C'de gelişiyor. Mesela C'de gelişiyor. C++ 11, C++ 14 falan diye onların da şeyi var. 15 diye. Onun da spesifikasyonları bilmem neler falan var. Yani o da gelişiyor mesela. Ama Go gibi bir dil mesela daha hızlı gelişiyor. Bir de tabii internet çağında ortaya çıkmış bir dil olduğu için içerisinde direkt net kütüphanesi var. Yani direkt HTTP server kaldırman için gerekli kütüphane var. Aynen FTP öyle. İçin gerekli kütüphane var mesela. İmaj için kütüphane var mesela. Anlatabiliyor muyum? Eski dillerdeki gibi ilk byte oku, header oku, dosyayı bilmem ne falan yok. Adam yazmış, imaj diye kütüphane var ya.
Zaten şey, şimdi bu soruda normalde hani böyle çok büyük düşünürlerin verdiği cevaplar abi, yani net oluyor. Net şu şekilde oluyor. Şey, yani yaptığın işe bağlı kompozit. Şimdi mesela atıyorum bir PHP
dilini kullanmak istiyorsan projede senin web yani web'e dayalı bütün işlevleri arka planda yapman gerekiyor. Ama Vue basacaksan sadece PHP kullanmanı hiçbir gereksinim yok ortada. Niye? Çünkü sadece bir görüntü basacaksın. Bunu HTML JavaScript ile de çözebilirsin. Yani bunlar da sonuçta birer dil. Ya, şimdi yani şimdi, sen yoksa PHP'nin içine yani JavaScript ve HTML implement edeceksin zaten.
Şimdi şöyle düşünmek de lazım Faruk. Şimdi programlama dilleri artık toplumsal hayatı şekillendiren şeyler.
Tabii.
Değil mi? Ha. Şimdi el alırken dili sadece sadece kendi içerisinde ele almaktansa bu şey için de geçer. Normal bizim konuşma dilimiz yok mu? İletişimsel kullandığımız dil. Onun için de geçer. Bak. Şimdi dilin bir dil bilgisayar böyle bir dil felsefesi tarzında bir şeyi var. Ele alınan bir tarafı var. Bir de dilin sosyal yönü var. Dil kültürdür diye bir şey var. Bir de dilin sosyal yönü var. Şimdi programlama dillerini ele alırken biraz da ona şey yapmak lazım. Şimdi onu da düşünmek lazım. Şimdi sen dille bir şeyler yapabiliyorsun. İşte katılık, solidlik bilmeden bahsediyoruz ama mesela yaptığın şeyin değeri ne? Bir değer katabiliyor musun ona? Şimdi adam PHP ile bir şey yazmış. Ayda 400 bin dolar para kazanıyor. E sen şimdi başka bir programlama dili ondan 100 kat daha güçlü deyip de sen ayda ondan işte 100 dolar kazanacak bir şey yapamıyorsan şimdi bu da bir şey. Değerlendirilmesi gereken bir konu.
Tabii yani farklı farklı noktaları var değerlendirilmesi zaten. İşte kompozit dediğimiz şey aslında hani tekniksel yapıdan yaklaşılıyor genelde. İşte mesela sana bisiklet gerekiyorsa senin araba alıp arabadaki iki tekeri ya şey iki tekeri söküp arabanın şasisindeki şeyleri böyle kırpıp kırpıp çıkartıp onları yeniden kaynatıp bisiklet yapmanın hiçbir mantığı yok. Sen bunu gerçek hayatta yapıyor musun mesela? Yapmıyorsun yani. Ama sen bisiklet yapmak istediğinde gidip sana böyle bisiklete yakın bir şey veren bir dille bu işe başlayıp oradan işte tekerlerini çıkartıp oradan şasisini alıp işte direksiyonunu takıp bisiklet yapabiliyorsan ne ala memleket. Ama sana bir bisiklet gerekiyor. Öyle bir bisiklet ki ilerleyen süreçte motor olması gerekiyor mesela. Bu bisiklet. Yani öyle bir şey gerekiyorsa ona göre sen zaten adımlarını atman gerekiyor. Belki ondan sonraki süreçte de o motor daha da büyüyecek. Vapur olacak gibi. Hani sen şimdi ona göre teknolojini ayarlaman gerekiyor. Ona göre kullanacağın dili ayarlaman gerekiyor. Yani işte arka planda mesela çok yüklü ve çok işlemci gerektiren işler yapacaksan bunun için PHP kullanman bence mantıklı değil. Ama arka planda sen sadece veri tabanına bağlanıp aldığın verileri göstereceksen bunun için PHP kullanabilirsin. Ama bunun için daha lightweight software'lar var kullanabileceğin. Yani bu böyle tıkır tıkır tıkır tıkır ayrılıyor zaten. Konu ya, kendi çapında.
Dile hakimiyetle alakalı. Dile ne kadar hakim olursan hani yapabileceğin şeyler de o kadar çok oluyor. Sen düşünemiyorsun çünkü dile hakim değilsen ne yapabileceğini de düşün. Dile hakimsen yapabiliyorsun. Aynı şeyi birden fazla programlama diliyle yapılabiliyor. Ama onda zor, bunda kolay. Onu işte kişiden kişiye göre değişiyor. Çok daha iyi bilen adam daha kolay yapıyor. Az bilen adam daha zor yapıyor.
Zor yapıyor.
Ya biraz şey bir konu. Hani Amerika Iran'ı şey yaptı. İstila etti. Yani topraklarına girdiğinin bir cevabını vermek gibi bir şey bu. Tek bir cevabı yok. Yani insanlar 20-30 senedir tartıştığı bir konu. Ha, bunun gibi bir şey. Yani çok belirgin bir şey değil. Ama hani ben o iki sebep, yani son söyledim sayarsan 3 sebep diyelim mesela. Öyle değerlendirilebilir belki diye düşünüyorum.
Ya yani zaten kompozit dil dediğimiz şey aslında elektroniğe dayanır. Niye? Çünkü elektroniğin temeli basittir. İstekleri, arzuları, bitirimleri basittir abi. Elektronik, sen 3 tane malzemeyi birleştirirsin, onlara belli bir güç verirsin ve onlardan bir çıktı alırsın. Bu kadar basit. Ama
iş programlamaya, iş daha çok spesifikasyona girdiği zaman kompozit olabilme yeteneğini kaybediyor ister istemez. Yani mesela atıyorum bugün PHP'de sen işlev dışında bir şey yapmak istersen bunu başarabilirsin. Bir şekilde bir kütüphane yazılmıştır, bir şey yazılmıştır yani. Yapabilirsin bunu ama bu söz konusu olayın performansını nasıl etkileyecekse bunu yapamazsın. Yani bunu şu şekilde yani best practice olarak yapamazsın. O zaman bu iş bitti. Bunu yapamadın. Ama elektronikte mesela her şey best practice'tir zaten. Her şey kompozittir. Yani
Yani
Hello World yazmakla işte Hello World'ü bana 0,3 milisaniyede gösterdi. Python'a girdim 0,2. İşte Go'ya girdim 0. 0,001 milisaniyede gösterdi. Bu bence Go'nun daha kompozit olduğunu belirtiyor dersek burada yalan söylemiş oluruz zaten. Mantıklı. Ha, Go kompozit mi? PHP'ye göre kompozit web servisi. Python'ın web servisine göre daha kompozit. Mesela. Bu şekilde karşılaştırma da yapılabilir bence.
bilmiyorum. Yani sanırım şey, bu konuda fazla şeyim yok. Hani bilgim yok, o yüzden fazla da bir şey diyemiyorum. Yani birçok kıyaslama şeyi var. Şimdi yazılım sadece şeyden oluşmuyor, kodlamadan oluşmuyor, programın dilinden oluşmuyor. Hani bir işin donanım tarafı da var. Mesela hani dilin donanımı hakimiyeti de mesela. Yani birçok şey açıdan değerlendirilebilir yani. Bu.
Senin evde cam açık mı
Benim ev mi?
abi? Aha.
Benim evde cam açık değil ama camiyle bitişik olduğum için
Ha, doğru.
duvar dörsem
Ben
yani o ses girecek yani evin içerisine.
Guter'den gelmiyor. Benden geliyor mu acaba?
Baskonuştayım, ondan geliyor.
Ha. Konu o zaman bu kadar abi ya.
Yani
Bizi kandırık atmışsın Burak. Kandırıcı sonuç
ya.
veriyorsun sen bize
Ne sandın kardeşim?
Bu arada benim ilk podcast'im bu. Konu
Olsun
şeyde
abi.
karantina podcast'i.
Aynen benim de
Podcast'im,
5 bölüm
podcast'im.
önce ilk podcast'imdi kanka. Değil mi Kuter?
Yani benim de
Bunlar
Hala
nerede
öyle.
yayınlayacaksınız?
Bunları
Nerede yani?
Spotify'da yayınlayacağım abi. Dur şu bota